Ayrım 20, sayfa 201. Kendine dönük yıkıcılık. Kendimi öylesine yenik hissediyorum ki. Ahmak. Bir iki yıl önce ailemle çıktığım bir kar tatilinde karımla yanımızda çocuklarımız olmadan birkaç saat kayma fırsatı bulduk. İkimizin de kayak bilgisi orta karar olduğu halde bir arkadaşımız kayakta çok iyi olan ve korkusuz bir adam bizi dağdaki en zor güzergahlardan birlikte kaymaya ikna etti. Çok zordu. Kayalık dağların en yüksek rakımlarından biriydi ve yolda birçok zorlu kesim vardı. Böyle bir şeyi daha önce hiç denememiştik. Yaşadığımız fiziksel olarak zor, duygusal olarak yorucu ve genelde eğlendirici olmaktan uzaktı. Dağ evine ulaşmak 1,5 saatimizi aldı ve orada bizi bekleyen manzarayı görür görmez bir an önce aşağı inmekten başka bir şey düşünemez olduk. Nihayet aşağı indiğimizde kayaklarımızı çıkarırken benden daha iyi bir kayakçı olan karım, korkunç bir zaman kaybıydı diye yakındı. Onunla aynı fikirde olmadığımı belirtmek için sahiden mi dedim. Ben yaptığımıza memnunum ve yarım ağızlı ekledim. Kendimi gerçek bir erkek gibi hissediyorum. Karım buna, gerçekten mi? Oysa ben kendimi ahmak gibi hissediyorum diye karşılık verdi. İkisi aynı şey dedim ve kahkahayı bastık. Bu komik cümle karımın ağzından çıkmış olsaydı tepkim ne olurdu bilemem. Muhtemelen öfkeden köpürür, onu erkeklere düşmanlık besleyen küçültücü, iğdiş edici, fallik bir kadın olarak görürdüm. Ama bu yanlış bir şey olmazdı. Ben erkeklerin ahmak, salak veya moron olduğunu düşünen kadınların böyle bir düşmanlık taşıdığına inanıyorum. Yine de bir erkek olarak bunu söylememin bir sakıncası yoktu. Aslında tam olarak öyle değil. Söylememin sakıncası yoktu. Çünkü söylediğim şeye inanmıyordum. Erkeklerin içki içmeye, uyuşturuculara, dikkatsiz araba kullanmaya ve diğer kendini yok etme biçimlerine yatkınlıklarını da kanıtladığı, kendilerine dönük o dillere destan yıkıcılıklarını yalnızca bir ahmak sorunu değildir. Her şeyden önce soru işaretleri taşıyan erkekçe bir davranış, çoğu kez önceden kestirilemeyecek sonuçlarına bağlı olarak ahmakça veya kahramanca olabilir. Bir soyguncuya direnir ve vurulursanız ahmak olursunuz. Ama direnir ve onu yakalarsanız yalnızca kahraman olmakla kalmaz, onun sahici bir soyguncu olmadığını anlamış bir sezgi dahisi durumuna gelirsiniz. İkincisi, erkeklerin kendilerine dönük yıkıcılıkları için ahmaklıktan daha iyi ve basit açıklamalar vardır. Örneğin, erkeklerin kendilerine karşı kadınlardan daha fazla yıkıcı olmalarının nedeni, belki de daha güçlü ve aktif olan fiziksel yapılarının kendilerinde olduğu kadar başkalarında da daha fazla hasara neden olmasıdır. Bu varsayım, örneğin, intihara teşebbüs edenlerin daha çok kadınlar olmasına rağmen, gerçekten kendini öldürenlerin çoğunluğunun neden erkek olduğunu açıklayabilir. Ancak basit olan iyi olsa da her zaman yeterince iyi değildir. Ve bir anlık, gayri ihtiyarı, hiperaktif bir hata olarak görünen şey, çoğu durumda alttan akan, yavaş harekette gelişimsel bir akıntının vardığı son noktadır. Ahmaklıktan alabildiğine uzak olan genç bir bilim adamı olan bir danışanım bir gün gülümseyerek ofisime girdi. "Böyle bir hafta daha yaşarsam beni bir daha asla göremeyebilirsiniz," dedi. Gülümseyerek, "Ne demek istiyorsunuz?" dedim. "Geçen hafta görüşmeden sonra soyuldum ve az önce yaşlı bir kadın beni ayartmaya kalktı. Elbette güldüm ve hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum," diye cevap verdim. Aslında tümüyle şaka yapmıyordum. Bu danışanım ailesinin tek çocuğuydu ve çok bağlı olduğu babası o genç yaştayken evden ayrılıp başka bir eyalete yerleşmişti. O günden sonra babasının yılda birkaç kez görmüş ve onunla birlikteyken hep eğlenmişti. Ama çoğunlukla depresif bir psikolog olan ve belli bir iyi niyet de olsa çocuğun en mahrem duygu ve düşüncelerine ilişkin keskin müdahaleci yorumlarda bulunan annesine yapışıp kalmıştı. Dolayısıyla bu danışanım için yaşlı bir kadın tarafından ayartılmak bir anlamda erkekliğine yapılmış soyulmaktan daha büyük bir saldırıydı. Tabi soygun gerçekten de yeterince ciddi değilse. Bir hafta önceki görüşmeden sonra danışanım ofisinden annesine duyduğu öfkeyi ve bunu ona ifade etmekten hep nasıl kaçındığını düşünerek ayrılmıştı. Düşündükçe öfkesi daha da büyümüş ve dikkati iyice dağılmıştı. Öfkeli düşünceleri öylesine dağılmıştı ki şüpheli bir adamın bulunduğu kaldırıma doğru yürüdüğünü, adam elinde silah karşısına dikilip parasını isteyene kadar fark etmemişti. Zaten öfkeden patlamak üzere olan danışanım, bilimsel aletlerle dolu ağır çantasını adamın kafasına geçirivermişti. Soyguncu ona kafasına silahını indirerek karşılık vermiş, etrafta insanlar birikmeye başlayana kadar birkaç dakika boğuşmuşlar. Sonunda soyguncu kaçıp gözden kaybolmuştu. Danışanım cüzdanına ve parasına ve de erkeğe özgü güvensizliğini saldırgan savunmasına acil servise gidene kadar sıkı sıkıya sahip çıkmıştı. Başındaki sıyrıkların tedavi edilmesi için geceyi orada geçirmişti. Belki de daha derin olan yara zihnindeydi. Bunu söyleyebilmemin nedeni ortaya koyduğu güce duyduğum hayranlık ve bunun kültürel olarak yaygın kabul görmesi. Danışanım, kız arkadaşını ve annesini rahatsız etmemek için ya da belki de bir kadının varlığıyla incinmek istemediğinden onları aramamış ve geceyi acil serviste tek başına geçirmişti. Bana annesine ilişkin öfkeli düşüncelerinin arasında saldırgana nasıl öldüresiye vurduğunu anlatırken, yaşadıkları bana bir Woody Allen filmini hatırlattığı için ona inanmaz gözlerle bakıp dalga geçtim. Danışanım gülümsedi ama sonra bunun kendisine hatırlattığını anlatmaya başladı. Henüz ergenlik çağının başlarındayken üst düzey bir dışişleri bakanlığı görevlisi olan babası, denize girmesi ve demokrasinin beşiğini görmesi için onu Yunanistan'a götürmüştü. Bir öğleden sonra adalardan birinde küçük bir köyde dolaşırlarken çevrelerini saran bir grup genç yan kesici tarafından soyulmuşlardı. Babası ne olduğunu anlar anlamaz oğlunu kolundan yakalamış ve köyün dar sokaklarında çeteyi kovalamaya başlamışlardı. Özellikle 12 yaşındaki bir çocukla beraberken yapılacak şey doğrusu ama danışanın buna bayılmış ve babasının cesaretine ve gücüne hayran kalmıştı. Yan kesicileri yakalayamadıklarını söylemeye gerek yok. Ama danışanım yıllar sonra kendi soyguncusunu haklayarak öcünü almıştı. Aslında danışanım soyguncuya gösterdiği şiddetli tepki yalnızca annesine karşı kabaran öfkesinden değil, özlediği ve idealize ettiği babasıyla başarılı bir şekilde özdeşleşmesinden de kaynaklanıyordu. Kısacası bu onun erkek olarak göründüğü veya erkekliğe koştuğu bir andı. Ama talihi bu kadar yaver gitmeseydi bu kendine dönük yıkıcılığın bazen erkeklerin duygu yoksunlukları ve utançları nedeniyle hakkında çok az şey bildikleri erkeğe özgü güvensizliğe karşı bir savunma olan saldırganlığın mantıki bir sonucu olduğunu gösteren bir kendine dönük yıkıcılık anı da olabilirdi. Bugünlerde borsa cinnetinde yaygın olarak görülen bir başka kendine dönük yıkıcılık örneğini de beni depresyon nedeniyle görmeye gelen bir danışanımdan dinlemiştim. Bana bunu büyük bir utanç ve aşağılanmışlık duygusu içinde anlatan bu genç ve çalışkan adam $50,000 tutarındaki tüm birikimini borsada kaybettiği için ciddi bir depresyondaydı. Bu parayı karısıyla beraber bir evin peşinatını ödemek üzere biriktirmişti. İlk başta tasarruflarını risksiz kağıtlara yatırmış ama sonra borsa rekor düzeylere yükselince bir miktar müşterek hisse satın almıştı. Bunların getirisi ferdi hisseler kadar iyi değildi. Piyasa yükselmeye devam ettikçe fonlarını birçok büyük şirketin ferdi hisselerine aktarmıştı. Bunların getirisi gerçekten iyiydi ama bazı küçük internet şirketlerininki kadar değil. Danışanım sonunda yatırımını ikiye katlamak için sıcak internet hisselerine yönelmişti. Tam da bu noktada borsa düşmüş ve genç adam hesabında birkaç bin dolarla kala kalmıştı. Borsa bir iki ay içinde tamamen toparlandı, hatta yeniden rekor düzeylere yükseldi. Ama bu danışanım için o kadar kısa bir süre değildi. Yatırımlarının durumunu anlattığında karısı altüst olmuş ve onu borsadan tamamen çıkmaya zorlamıştı. O da sonunda teslim olmuş ve borsa yükselmeye başlamadan bir hafta önce hisselerini satmıştı. Borsanın yükselmeye başladığını görünce de depresyona girmişti. Bu, parasını kaybetmiş olmaktan çok karısını dinlemiş olduğu için rahatsız olduğunu gösteriyordu. Karısına ona hisselerini sattırdığı için kızgındı. Ama aynı zamanda bunun kendi sorumluluğu olduğunu ve daha baştan parayı borsaya yatırmaması gerektiğini biliyordu. Öfkesini karısına yöneltmeyince kendisine yöneltmiş, kendisini de depresyonla cezalandırmıştı. Depresyonunu bir yana koyarsak, bu danışanımın asıl ihtiyacının bir terapist değil mali danışman olduğunu da düşünebilirsiniz. Belki de öyledir. Ama biraz derine bakarsak, her gün irili ufaklı binlerce yatırımcının yaşadığı böyle bir mali kaybın bile yalnızca para işlerindeki bilgisizliği ya da naif bir coşkuyu değil, derin bir kendine dönük yıkıcılık sürecinde yansıttığını görürüz. Bu süreç, karısını dinleyip hisseleri satan danışanımın kadın etkisi altında kalmakla hata yaptığını bildiği gibi yapsaydı ya da her şey yolunda gidecekti. şeklinde de yorumlanabilirdi ama bu hikayenin sonuydu. Başı ise akla bunun tam tersi bir açıklama getiriyor. Danışanım yatırımlarıyla ilgili olarak elini sürekli yükseltirken ahmak erkek egosunun yatırımının stratejisine yönlendirmesine izin verme hatasını işlemişti. Peki bu saldırgan erkeklik midir yoksa savunmacı kadınlık mı? Bence her ikisi de. Danışanım Hong Kong'da doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını orada geçirmişti. Amerikalı emekli bir deniz subayı olan babası mücadeleci ama başarısız bir girişimciydi. Oğluna davranışları sert, duygusuz ve otoriterdi. Koreli Çinli bir kadın olan annesi ise bağımsız, gayretli ve çalışkan bir kadındı. İlk çocuğu olan oğlunu şımartmış, aşırı derecede korumuş ve kontrol etmişti. Danışanım 12 yaşındayken anne ve babası boşanmıştı. Hong Kong'da kalan babası çeşitli işlerle uğraşıp para kaybetmeye devam etmiş ama anne çocuklarıyla birlikte Amerika'ya dönmüştü. Yeni dünyada ailesini geçindirmek için annesine yardım etmek zorunda kalan danışanım vaktinden önce erkekliği soyunması gerekmişti. Yine de hala annesinin etkisi altındaydı. Neredeyse üniversiteye girdiği güne kadar tüm öğleden sonralarını ve hafta sonralarını annesinin manav dükkanındaki işlerine yardım etmekle geçirmişti. Şimdi bunu yapmak zorunda kaldığı için öfkeli olmasına rağmen o iyi bir çocuktu. Annesine hep saygılı davranmış ve asla ona karşı çıkmamıştı. Ama karısına karşı çıktı ya da en azından tepkisel, riskli yatırımın tarzını ben böyle yorumladım. Danışanın bağımsız ve özgürleşmiş bir erkekliğin peşindeydi. Çocukken duygusal olarak davetkar bir baba biçimine bürünmüş, daha tutucu ve disiplinli bir erkeklik modeline sahip olmadığı için elbette bunu gerçekleştiremedi. Ve doğal olarak sorumsuz erkekliği, kendisini borsadan çıkarması için kontrolcü bir kadınlığa yapılmış bir davetten başka bir şey değildi. Genellemek gerekirse, kendine dönük yıkıcılığı olan pek çok erkek aşırı erkekçidir. Çelişkili ama mantıklı bir biçimde bu erkekler kendi kadınlıklarını reddetmek zorundadırlar. Çünkü etraflarında hep çok fazla kadınlık olmuştur. Ve şimdi de içlerinde çok fazla kadınlık vardır. Öyleyse birçok durumda bu tür bir kendine dönük yıkıcılık her yerde hazır ve nazır olan kontrolcü bir anneye elveda. Var olmayan, sorumsuz bir babaya da merhaba deme girişimidir. Daha önce anlattığım vakada olduğu gibi burada da anne ve baba ayrılığı ve çocuğu fiziksel olarak yakın bir anne ve fiziksel olarak uzak bir babayla bırakan coğrafi bir taşınma olayı vardır. Bununla birlikte burada incelediğim kendine dönük yıkıcılık süreci boşanma ve taşınma ile ilgili değildir. Fiziksel bir stres ya da travma da gerektirmez. Her şeyden çok anne ve babanın kişilikleriyle ilgilidir. Daha açık olarak söylersek, anne babanın kendi erkeklik ve kadınlıklarını nasıl bütünleştirdikleriyle ilgili bir sorundur. Anlatayım. John beklenmedik ölçüde duyarlı ve nazik bir şirket avukatıydı. Birbirine bağlı bir ailede büyümüştü ve söylediği kadarıyla herkesin imrendiği bir anne babası vardı. Medeni, resmiyetten uzak, arkadaşlık gibi ve gençtiler. Samimi bir ilgi ve maddi destekle her zaman John ve ablasının yanındaydılar. Yine de John'un üniversitedeki ilk yılından beri devam eden, bir hafta önce 38 yaşına girmişti, ciddi bir alkol ve kokain sorunu vardı. Burada aşırı madde kullanımının erkeklerin kendilerine dönük yıkıcılıklarının en yaygın biçimlerinden biri olduğunu söylemek dışında bu konuyu tartışmayacağım. Beni görmeye başladıktan birkaç ay sonra atsız alkoliklere katıldığını ve onların yardımıyla bu süreç boyunca ayık kalmayı başardığını söylemek dışında tedavisinden de söz etmeyeceğim. Bu vakada klinik olarak benzersiz olan John'da aşırı madde kullanımının yanında genellikle çocuklarda görülen bir bozukluğun ayrılma endişesi olmasıydı. Küçüklüğünde anaokuluna giderken annesinden ayrılmakta güçlük çekmiş, ilkokuldayken annesinin yanında olabilmek için sürekli okuldan kaçtığı gerçek bir okul fobisi geliştirmişti. Ergenlik çağında kendisiyle dalga geçen bir grup zorba öğrenci yüzünden okula gitmekten korkar olmuş, üniversitede kız arkadaşı yanında olmadan hiçbir şey yapmak istemez hale gelmişti. Üniversiteyi New York'taki ailesinden uzakta San Francisco'da gitmiş ve orada kendi deyişiyle yalnızlıktan duyduğu endişeyi gidermek için içmeye başlamıştı. Ama hem yalnız kalmaktan korkuyor hem de kendi bağımlılığına kızıyordu. Üniversite ikinci sınıftayken kendisine ikinci el bir araba satın almış ve tek başına hafta sonu gezileri yapmaya başlamıştı. Yanında bir kasa biri alıp arabayı atlıyor, dağlara vuruyor, yol boyunca içip korkuyu heyecana dönüştürmeyi başarıyordu. O zamanlar şimdikinden çok daha güvenli olan Sierra, Nevada'da kayak tırmanışı yapıyordu. Tırmanırken asla içmiyor ama zirveye veya yolun sonuna sağ salim varıp çadırını kurduktan sonra cehennem saatleri başlıyordu. Dev bir kayanın üstünde yapayalnız otururken korku ve endişeden çıldırıyordu. Umutsuzca evde kız arkadaşıyla birlikte olma arzusuyla yanıp tutuşurken içkiyle unutuşa doğru yelken açıyordu. Bu gezilerin bazılarında içmeye devam edebileceği yol kenarındaki bir barda duruyor, bazen bir kıza takılıp arka odada veya yakın bir motelde sevişiyordu. Orgazm olduktan hemen sonra suçluluk duygularıyla kıvranmaya başlıyor ve bu durumdan ancak daha fazla içerek kurtulabiliyordu. John bir noktada kız arkadaşının ayrılması gerektiğini fark etti ama ayrılma endişesi nedeniyle bunu yapamadı. İşte tam o sırada üniversitedeki oda arkadaşının kız kardeşi New York'tan ziyarete geldi. Danışanım ona aşık oldu ve aralarında bir ilişki başladı. Kız yanındayken John kız arkadaşından ayrıldı ve kız New York'a döndükten sonra onunla ilişkisini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Artık üniversitenin son sınıfında olan John, Kuzey Kaliforniya'nın sokak hayatına da aşıktı. New York'un betonuna, pisliğine, taksilerine ve asansörlerine asla dönmemeye kararlıydı. Ama New York'ta kız arkadaşı Wall Street'te çalışmayı düşünüyordu ve John'a oradan asla taşınamayacağını söylemişti. Onu kaybetmekten korkan John, New York'a geri döndü ve kısa bir süre sonra evlendiler. Evlilikleri boyunca danışanım içkiyi bırakmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ve bir iki kez aylarca içki içmemeyi başardı. Ama ayrılma endişesi yakasını hiç bırakmadı. Yıllarca her pazartesi sabahı saat 4'te iş haftasının başlamasından duyduğu yoğun korkuyla uyandı. Kuzey Kaliforniya'ya dönmeyi çok istemesine rağmen oraya her gidişinde artık son derece meşgul bir Wall Street analisti olan karısı 6 ayda bir yaptığı uzun hafta sonu kaçamaklarına asla hayır demiyordu. Geceleri yoğun bir endişenin esiri oluyordu. Son yıllarda bir yol kenarından, çadırından ya da bir kayanın tepesinde cep telefonuyla karısını aramamak için kendisiyle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Araba kullanırken içki içmek gibi kendine dönük aşırı yıkıcı davranışları azalmış olsa da bunların yerine başka riskli işler almıştı. Örneğin iyi bir kayakçı olduğu halde her kaymaya gidişinde bir yerlerini incitiyordu. İş yerinde de tam bir anlaşmayı bağlamak üzereyken müşterisine tepkisel ya da aptalca bir şeyler söyleyiveriyor, anlaşmayı son noktada neredeyse sabato ediyordu. John beni görmeye geldiğinde endişesini bastırmak için alkol aldığını zaten biliyordu ve ayrılma endişesine adını benden önce o koydu. Bakın dedi, bana göre her şey çok açık. Her şey anaokulunda annemden ayrılma korkumla başladı. O gün bugündür hayatın içinde olmak benim için bir mücadele oldu. Anlayamadığı şey ayrılmaktan neden bu kadar endişe duyduydu. Ama terapide yavaş yavaş ardında bıraktığı kız arkadaşı, karısı ya da annesi için duyduğu endişeyi kendisi için duymadığını fark etti. Okuldan kaçtığında annesinin onunla ilgilenmesi için değil, onu kontrol etmek için eve gittiğini hatırlamaya başladı. Bu hayatına giren sonraki kadınlar için de geçerliydi. Uzaktayken kendine değil onların başına korkunç bir şey geleceğinden korkuyordu. Sonra bütün bunların anaokulundan başlamasının nedeni onun annesinden değil annesinin ondan ayrılmak zorunda olması olduğunu fark etti. Annesini de kocası ve iki küçük çocuğuyla birlikte New York'a kuzey eyaletlerden birindeki kasabadan ve ailesinden ilk kez ayrılarak istemeye istemeye geldiği ortaya çıktı. Ayrılma endişesi olan pek çok çocuğun annelerinin yanından ayrılmak istememelerinin ondan aldıkları hayatın tehlikeli bir yer olduğuna dair bilinçsiz mesajla ilgisi olduğu genelde doğrudur. Yine de bu danışanımın yıllar sonra yaşadığı endişenin büyüklüğünü, aşırı derecede koruyucu olan ya da kendi kaybıyla başa çıkmaya çalışan bir anneyle açıklamak zordur. Aslında danışanımla ilk karşılaştığımda endişesinden öylesine etkilenmiştim ki, bunun biyolojik olduğunu ve tedavisinin terapinin yanında ilaç da gerekebileceğini düşünmüştüm. Ama şaşırtıcı bir şekilde 3 yıl süren terapiden ve alkol perhizinden sonra John endişesinden tamamen kurtuldu. Bana kalırsa bu iyileşmenin ana nedenlerinden birisi John'un sonunda anne babasının kişiliklerini tanıması ve bir ölçüye kadar onlardan kendini kurtarmasıydı. Sorun annesinin ayrılma endişesinin olması değil, bunu çocuğuna yansıtmasıydı. Kendi benliğini olduğu gibi oğluna yansıtmıştı. Terapide yavaş yavaş onun annesinin de aşırı duygulu, tepkisel ve hayalci bir kadın olduğu ortaya çıktı. Ama düşünce, kavram ve fikirlerden yana yoksul bir insandı. Hayatta iyi ya da kötü her şeyi büyük bir yoğunlukla yaşıyor. Bunlarla arasına asla serinkanlı bir mesafe koyamıyordu. Kısacası, baştan aşağı renk ve dokuydu. Hiçbir biçimi ya da yapısı yoktu. Dolayısıyla hayatı evrenle ebedi bir birleşme halinde yaşıyor, ilişkide bulunduğu insanlar da doğal olarak bunun dışında kalmıyordu. Böylece küçük John büyürken her zaman kendi duygularından çok annesinin duygularının farkında oldu. Daha açık bir ifadeyle annesinin duyguları günden güne kendi duygularını bir kenara itiyordu. Annesi üşüyorsa o üzerine sıcak tutacak bir şeyler giymeliydi. Annesi karanlıktan korkuyorsa o ışık açık uyumalıydı. Annesi ben kanseri olduğunu düşünüyorsa o annesinin öleceğinden korkuyordu. Annesi kendi annesini özlüyorsa o da annesini özlüyordu. Annesi yatakta kıvrılıp yatmak istiyorsa da o da aynısını yapmak istiyordu. Ve annesi babasının ilgisiz bir beceriksiz olduğunu söylüyorsa da o babasının ilgisiz bir beceriksiz olduğunu düşünüyordu. Öyleyse annesinin geleneksel kadınının bir karikatürü şeklinde tanımlanabilecek kişiliğine bakarak John'un neden bu kadar ciddi bir ayrılma endişesi olduğu daha kolay anlaşılabilir. Bu endişeyi tetikleyen travmatik bir ayrılık değil, travmatize edici bir kişiliktir. Çocuk John, kendi duygularını geliştirebilmiş olsaydı bunların hayattan korku değil, annesine beslediği öfke duyguları olacağını görmek de bir o kadar kolay olmalıdır. Belki de tahmin edilebileceği gibi, erkek John bunu terapide yaptı. Kendini daha az endişeli hissetmeye başladıkça annesine, karısına ya da hayatını denetlemeye çalıştıklarını düşündüğü diğer insanlara karşı büyük bir öfke duyuyordu. Ama ne yazık ki ve gene tahmin edilebileceği üzere öfkesi de endişesi kadar yoğundu ve şimdi kendine karşı daha az yıkıcı olan ama çevresindeki diğer insanlar üzerinde kesinlikle yıkıcı etki yapan öfke nöbetleri yaşıyordu. Şimdi anne düşmanı olmakla suçlanmamak için problem bir baba olmadan problem bir annenin olamayacağını söylememe izin verin. John'un babası fiziksel olarak kayıp ya da saldırgan olmasa da göründüğü kadarıyla bu kitapta tartışılan olumsuz erkek özelliklerinin çoğuna sahipti. Kendi duyguları hakkında da oğlunun duyguları hakkında da asla konuşmuyordu. Ve aslında oğluna söylediği tek duygusal şey duygularını kontrol etmesiydi. Konuştuğunda iş yeri savaşlarını anlatır, aptal cinsel şakalar yapar, John'un annesiyle dalga geçer, gençlik günlerindeki içki alemlerini hatırlardı. Kısacası sosyal olarak düzgün biri olsa da duygusal olarak öylesine az gelişmişti ki John'un annesinden koruyamamıştı. Biraz daha terapiyle John'un babasının kişiliğini ve üç boyutlu gerçek bir insan olmadığı için kendisini nasıl hayal kırıklığına uğrattığını da fark etti. John'un ayrılma endişesi annesinden daha az kadın, babasından daha fazla erkek olmaya çalışmasından oluşuyordu. Kaya tırmanışı yaparken annesinden uzaklaşmaya çalışıyorsa bunun ardından endişe gelmeliydi. Çünkü tepede onu koruyacak bir baba yoktu. John'un terapisinde endişesinin öfkesinin tedavi etmesi bir tesadüf değildi. Ama öfkesi de tedavi edilmedikçe terapisinin tamamlanmamış olamayacağını, eğer böyle bir şey mümkünse ikimiz de hissediyorduk. Burada kastettiğim saldırganlık ise kendine dönük yakıcılık arasındaki bir başka önemli bağlantı. Buraya kadar saldırgan, aşırı erkekliklerini ahmak bir şekilde kendine dönük yıkıcılığa vardıran erkeklerden söz ettik. Şimdi kendine dönük yıkıcılığı bunun tam tersi istikametten yani yeterince saldırgan olmamaktan gelen erkeklere bakacağız. Daha önce Kafka'dan söz ederken buna değinmiştim. Ama önce anne babaya duyulan öfkeyle ilgili önemli bir noktaya değinelim. Psikoterapiye en çok zarar veren tanımlardan biri, bunun hayatımızda kötü giden her şeyin günahını ailenize yüklemenizi öğreten bir süreç olduğunu söylemektir. Ne yazık ki danışanlar ve bazı terapistler de dahil olmak üzere pek çok kişi öfke ile suçlamayı birbirinden ayırmakta zorluk çeker. Teorik olarak ayrım kolaydır. Öfke bir duygudur. Suçlama ise algısal bir sorumluluk yüklenmesidir. Yani bunlar gerçekten de iki ayrı şeydir. Ama gerçek hayatta sık sık ikisini birbirine karıştırırız. Örneğin, John sonuçta ailesinin çocukken kendisiyle ilişki kurma biçimine Öfkeliyse, özellikle de bu öfkesini onlara ifade ediyorsa, bu ayrılma endişesinden dolayı onları suçladığı anlamına gelmez mi? Kısa cevap hayırdır. Çünkü elimizdeki kartlar ne olursa olsun ve hiçbir zaman hepsi birden kötü değildir, onlarla nasıl oynayacağımızı biz seçeriz. Yani John, bırakın yetişkinliğini, çocukken bile anne babasının sınırlamalarıyla nasıl başa çıkacağına dair seçimler yapmıştı. Bana göre yeterince iyi bir terapi, başkalarının seçimleriyle nasıl kurban durumuna geldiğimize değil, zaten bu konuda elimizden bir şey gelmez. Danışanların seçimlerine ve onların nasıl değiştirebileceğine odaklanır. Elbette bu danışanı suçlamak anlamına da gelmez. Kendinizi ya da anne babanızı suçlamak yerine sorumluluk almanız gerektiği anlamına gelir. Öfkeyle ilgili sorun özellikle sevdiğiniz ya da güvendiğiniz birisine yöneltildiğinde bunun çok acı verici bir duygu olmasıdır. Böylece çoğu danışan öfke ve suçlama arasındaki kafa karışıklığını ebeveynlerine öfke duymaktan kaçınmak için kullanır. Doğru bir şekilde 30 yıl sonra şimdiki sorunlarım için ailemi suçlamayacağım derken öfkelerini inkar etme haklarını yanlış kullanırlar. Öfke ile suçlamayı birbirine karıştırmalarının nedeni belki de suçlamayı isteyecek kadar kızgın olmalarıdır. Elbette bir de ailelerini suçlayanlar vardır ve ağır istismar durumlarında eğer bu kişiler bu gerçeği kendi tercihleri konusunda kendi kendilerine yalan söylemek için kullanmıyorsa sorumluluk yüklenmesine karşı çıkmak güçtür.